İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Pınar Akkaş Hanım'la beraber sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doçent Doktor Ömer Toprak Beyefendi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ
olun. Ömer Toprak Bey.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Böbrek hastalıkları, nefroloji uzmanı, Balıkesir evet. Üniversitesi Dahili Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı aynı zamanda.
Evet.
Eğitiminize Almanya'da başlamışsınız ilkokul.
Evet.
Ondan sonra aynı okuldan mezunuz, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp
evet.
Fakültesi. Bir dönem Amerika'da eğitim görmüşsünüz, Vanderbilt Üniversitesi'nde.
Evet.
Ondan sonra mecburi hizmetiniz var ve Balıkesir Üniversitesi'nde de hoca olarak, öğretim üyesi olarak evet. görevinize devam ediyorsunuz.
Evet.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol. Hoş bulduk.
İsterseniz böbreklerin yapısından başlayalım.
Tamam.
Çok mucizevi bir yapısı var, onu anlatarak. Ondan sonra da rahatsızlıkları ile ilgili konuşabiliriz.
Tamam. Evet, böbreklerimiz bütün diğer organlarımız olduğu gibi böbreklerimiz de vücudumuz için çok mükemmel yaratılmış organlar. Şöyle ki ağırlıklarına bakacak olursak 150 gram kadar, işte fasulye şekline benzeyen 10-12 santim boyutlarında ama boyutundan daha çok iş yapan organlar. 150 gram kadar ama vücudun toplam kanının %20'sini böbrekler alıyor. Yani çok yüksek bir oran. Düşünün 150 grama kanın vücudun toplam kitlesinin %20 kan dolaşımı böbreklere gidiyor. Çünkü çok işlev yapıyor. Çok işlev yapınca da çok kan akımına ihtiyacı var. Şöyle ki neler yapıyor böbreklerimiz? Vücudumuzun resmen bir nevi toksik maddelerin arındırıldığı organlardan bir tanesi. Bir bu işlevi görüyor. Ki karaciğer, bağırsaklar ve böbrek
evet.
bu toksik maddelerin vücuttan atılımında çok önemli rol yapıyor. Peki sadece toksik maddelerin atılımı mı? Hayır. Sıvı dengesinin ayarlanmasıyla böbreklerimizi sağlıyor. Mesela vücudumuzdaki su dengesi. Suyun azlığı da çokluğu da vücut için zararlı. Bunu dengeleyen yine en başlıca organ böbreklerimiz. Bir diğer olay vücudumuzdaki asit baz dengesi dediğimiz pH denen bir değer var vücudumuz. İşte bu 7.35-7.45 gibi çok hassas 0.1'lik bir oynamada gidiyor. Bunun küçücük bir azalması asidoza biraz artması baz dediğimiz alkaloza dönüşebilir. Bunu ayarlayan da yine böbreklerimiz. Bunun yanında elektrolitler dediğim işte sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi bütün bu elektrolitlerin emilimini, salınımını, vücuttaki dengesini sağlayan yine böbreklerimiz. Örneğin küçük bir oynama potasyumda 3.5-5.5 arası kabaca değeri. 5.5'un üstüne çıktığı zaman asidoza yol açabiliyor, kalbin durmasına bile yol açabiliyor.
Evet.
Küçücük bir oynama. Özellikle bu böbrek yetmezliklerinde çok daha belirgin
evet.
oluyor. Veya azalması. Azalmasında da bir sürü kas hastalıkları, miyopatiler, kas ağrılar gibi çeşitli alanlarda semptomlar meydana getirebiliyor. Elektrolitleri de dedik. Bunun dışında D vitamini dediğimiz hı hı. vücudumuzdaki önemli vitaminlerden bir tanesinin aktive olduğu yer yine böbrek. Mesela böbrek çalışmadığı zaman ve yeterince görevini yapamadığı zaman istediğimiz kadar güneş alalım, güneşe maruz edelim, derimiz sağlam olsun, karaciğerimiz sağlam olsun yine aktif D vitamini sentezlenemiyor. Bu 1-alfa hidroksilasyon dediğimiz bir işlem var. Enzim, bu enzimin aktif olduğu yerde böbrekler. Bu olmadığı zaman D vitamini aktif olamadığı zaman da kemik erimesi dediğimiz osteoporoz ve bunlara bağlı kırıklar vesaire. Geniş bir tablo yol açabiliyor. Bunun yanında anemi, kansızlık. Bakın böbrek diyoruz. Bütün bunların
evet,
hepsi böbrekle
evet.
alakalı. Şimdi
maşallah,
kansızlıkla
evet.
ne alakası var diyeceğiz böbreğe. Çok büyük bir alakası var. Bu genelde bazı doktor arkadaşlar tarafından da olsa hastalarımız tarafından anlaşılamayabiliyor. Gözle atlanabiliyor. Mesela birçok hastamız vardı. Takiplerine gidiyor. Kansızlık nedeniyle araştırılıyor. İşte kan hapı verilip bazen. Hani bizim de bazen yanlışlıkla yaptığım bu asla olmaması lazım. Sonra yıllar içerisinde bir bakın böbrek hastalığı olduğu hastanın açığa çıkıyor. Bazen üre, kreatinin gibi böbrek fonksiyon bozukluğunu gösteren testleri yapmadan da verilebiliyor. Böbreğin ne fonksiyonu var peki bu kansızlıkta? Eritropoyetin denilen bir hormon var. Bu da böbrekte üretiliyor. Bu da kemik iliğinde hücre yapımını uyarıyor. Bu uyarı olmadığı zaman kemik iliği hücre üretemiyor. Dolayısıyla anemi dediğimiz kansızlık
evet.
meydana gelebiliyor. Bakın geniş yelpazeyi
evet.
görebiliyor mu? Ne kadar geniş. Sonra sıvı dengesinde. Örneğin normal bir insanın su içmesini beyin onu algılayabiliyor. İşte bu antidiüretik hormondan, ozmoreseptörlerden vesaire. Belli bir yaştan sonra özellikle yaşlılıkta bu su içme dengesi de bozuluyor insanların. Mesela susadığı halde su içmeyebiliyor. Bu da böbrek yetmezliğini tetikleyebiliyor. Özellikle prerenal dediğimiz geçici böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği dediğimiz. Özellikle de bu ileri dönemlerde eğer bu susuzluk da işin içine girerse böbrekler daha da bozulabiliyor.
Ne kadar su içmek gerekiyor günde?
Normalde bir insanın kış döneminde 1,5 litre kadar, 1,5-2, yaz döneminde 2,5-3 litre. Bu normal bir insan için geçerli.
Yani ama büyük büyük 8-10 bardak.
Tabii bir bardakta ortalama 150 cc olursa 10 bardak su içtiğimiz zaman 1,5 litreye tekabül edebiliyor. Fakat şu var, bazı hastalarımızda da bu yine yapılan hatalardan bir tanesi. Hem hekimler hem hasta ve hasta yakınlar. Genelde bu hataları gördüğüm için hepsini söylemek zorundayız. Hastalara deniyor ki böbreklerin bozulmuş, çok su iç. Bu genelde yapılan bir hareket. Ha, böbrek taşı olanlarda biz de öneriyoruz. Evet. Taşın atılması yönünde mesela faydalı. Ama diyelim ki kalp yetmezliği var hasta. Eğer hastaya çok su iç dersek kalp yetmezliğini daha da artırıp su zehirlenmesine yol açabiliyoruz. Hatta bazen hastalara 5 litre 6 litre su içirtiyorlar ki üresi düşsün. Tam tersine hastalar hiponatremiyle bize geliyor. Dilüsyonel oluyor bu daha çok. Bu da beyin ödemine yol açıyor.
Açıklayalım da tam yani tuz oranının düşmesi.
Tabii düşünün bir şeyin içerisinde tuz var. Siz buna çok su koyarsanız ne olur? Tuz seyrelir. Dolayısıyla dilüsyonel hiponatremi yani yalancı hiponatremi oluyor bir anlamda. Aslında sodyum normal, su çok fazla. Hatta bu hastalara bir su değil de diüretik yani idrar söktürücü verip suyunu atmamız lazım. Özellikle kalp yetmezliklerinde bu çok ileri aşamada dilate kardiyomiyopati beraberinde de böbrek yetmezliği var. Suyu içir zaten dengeyi zar zor sağlıyor vücut. Suyu da fazla aldı mı ne oluyor? Akciğer ödemine giriyor. Yani akciğerlerin içi su topluyor, beyin ödemi. Yani batında asit gibi tablolarla karşılaşabiliyor. Evet. Birçok hasta ölümcül halde maalesef bize gelebiliyor. Sevk ediliyor mesela. Hasta diyelim ki sodyumu düşük çıkıyor kanda. Zannediyor ki sodyum düşük dışarıdan izotonik mayesi veriyor. Yani bu son derece yanlış. Ne verilmesi lazım? İdrar söktürücü verip suyun atılması lazım. Yani idrar söktürücü verip sodyumu yükseltiyoruz. Bir de tersi var. Diyelim ki su içmemiş, susuz kalmış. İşte ya diyelim yaşlı bir hasta veya Alzheimer var, demans var, işte beyin fonksiyonları bozulmuş. Bu insanlarda çok sık olabiliyor bu. Susama merkezi bozulduğu için. Bunlarda da sodyum değeri yüksek çıkabiliyor. O da şeye bağlı. Dehidratasyona sekonder hipernatremi. Sıvı kaybına bağlı ve bizi yanıltabilir. Biz bu hastaya ne vermemiz lazım? Sodyum vermemiz lazım. Yani izotonik. Bakın. Sodyumu yüksek olana izotonik veriyor. Sodyumu düşük olana izotonik vermiyor. Ters gibi gözüküyor ama işte tıp bu. Yani her hastada böyle o zaman hiç kimse doktora gitmez, kitabı olarak bakar, tedavi böyle bir şey yok. Her hastanın durumu farklılık arz ediyor.
Doğru.
Hani hastalık yoktur, hasta vardır. Gerçekten bu doğru. Çünkü bazen temel kuralları bazı hastalarda diyoruz ki mesela sizin tuz almanız lazım. Mesela uygunsuz ADHD sendromu denilen tablolar olabiliyor. Sodyumu gerçekten düşebiliyor ama hastada ödem yok. Tuzu fazla kısıtladığımızda bu da zararlı. Hiponatremi de beyin ödemi yapıyor. Bilinç kaybı, konvülsiyon, ölümlere kadar yol açabiliyor. Bu hastalara da biz tuz öneriyoruz, tuz alın diyoruz. Evet. Ama normalde böbrek yetmezliğinde tuz tedavisini vermememiz lazım. Tabii bunu tedavi kısmında açıklarım. Tabii belli başlı şeyler bu ve su dengesini ayarladığı için sıvı elektrolit dengesini hipertansiyon da böbrekle alakalı.
Evet,
vücudumuzdaki tansiyon dengesini sağlayan başlıca organlar yine böbrektir. Kalple birlikte. Bu renin, anjiyotensin, aldosteron denen bir sistem var.
Evet.
Bu vücuttaki işte damar içindeki sıvının ayarlanması, basıncın ayarlanması gibi bir takım mekanizmalar var. Çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Bunun sağlayan organ da böbrektir. Hipertansiyon primer olarak nefroloji ve böbrekleri ilgilendiren bir alan.
Böbreklerin yapısında çok önemli nefronlar var.
Tabii,
süzme kanalları.
Süzme.
Bunların yapısından biraz
tabii,
bahseder.
Tabii nefron dediğimizde glomerüllerden oluşuyor. Bunun milyonlarca glomerül var. Fizyolojik olarak yaşla birlikte insanlarda bunların sayısı azalabiliyor. 40 yaşından sonra glomerül filtrasyon hızı dediğimiz bir şey var. Bir ölçümümüz var bizim.
Evet.
Normalde bunun olması gereken 110'un üstünde olması gerekiyor. 110, 110'un altına düştükçe bu değerli. 40 yaşından sonra her sene 1 mililitre dakika azalıyor. Bu fizyolojik azalma.
Evet.
Diyelim ki 80 yaşında bir insan 40 yıl geçti. 110'dan 40'ı çıkartın 70'e kadar düşebiliyor. Ama 60'ın altına düştükten sonra artık dikkat etmemiz lazım. 30'un altı risk oluşturuyor. 15'in altına düştüğü zaman da bu değer son dönem böbrek yetmezliği diyoruz artık. Yani böbrekler işlevlerini yerine getiremiyor. Bu durumda biz dışarıdan renal replasman tedavisi dediğimiz destek vermemiz gerekiyor. İşte glomerül yapısı resmen bir afferent, efferent dediğimiz bir arter yapı yumağı var. Kan geliyor, glomerülün içerisine. Burada evet. çeşitli işlemlerden geçiyor. Emilim oluyor, sentez oluyor gibi çok mekanizmaları var. Vücuda yararlı olan bütün maddeler tekrar geri emiliyor, reabsorbe ediliyor. Zararlı olan maddeler ise glomerüller aracılığıyla atılıp şeye gidiyor, toplayıcı tubüllere. Oradan da pelvis renalis ile üreter dediğimiz idrar borusuyla mesaneye gidiyor. Oradan da dışarıya atılıyor. Böyle bir olay. Vücutta ortalama günlük 200 küsur litre kan evet. süzülüyor böbreklerde. Ve bu süzülmüş olan kandan da ortalama 1,5 litrede idrar oluşuyor. Eğer bu böbrekler görevini yapamazsa, diyelim ki geri emilim mekanizmasında sorun oldu, proteinlerde kaçak evet. oluşturdu. Çok küçük, ayaksı çıkıntı denen bu food process denilen yapılı, küçücük bir zarar gördüğü zaman o kadar ince ki elektron mikroskobiyle net gözüküyor. Bunlardaki hasar hemen minimal change dediğimiz, mesela basit bir hastalık. Minimal, küçük değişim az ama Hı. protein kaybına yol açıyor. Peki evet. protein kaybı oldu mu ne oluyor? Damar içerisindeki basınç azalıyor, onkotik basınç dediğimiz ve vücutta ödem oluşuyor. Damarın içindeki sıvı kanın dışına çıkıyor. Ekstraselüle damar dışına çıkıyor. Bakın küçük evet. bir oynama.
Tabii belki çok bir önemli. Evet.
Tabii. Belki bir gripal bazen post-streptokoksik glomerülonefrit dediğimiz bir bakteriyel enfeksiyonlardan sonra da olabiliyor.
Boğaz enfeksiyonu yap, tabii. Boğaz, evet. Kalp böbrek tutulabiliyor.
Tabii hepsi evet. özellikle mesela bu boğaz enfeksiyonları uzun dönemde akut romatizmal ateş dediğimiz kalp kapaklarını tutan ve çok ileriki dönemde de kalp yetmezliğine sebep de olabiliyor. Boğaz enfeksiyonu deyip geçmemek lazım. Çok evet. önemli. Özellikle de çocuklarda. Bu noktayı tedavi kısmında tekrar değinelim ama burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Yapılan en büyük hatalardan birisi de gerek Türkiye'de gerek bütün dünyada. Aslında Amerika'da bizden çok farklı değil. Sadece ismi var Amerika'nın. Öz olarak aynı hatalar her yerde yapılıyor. Nasıl hata yapılıyor? Hasta diyelim doktora gidiyor. Diyor ki ben grip oldum, nezle oldum. İlk yapılan şey hemen antibiyotik yazmak. Bunun kesinlikle yapılmaması lazım. Diyelim ki post-streptokoksik glomerül, tamam orada verelim. Ama grip nezlelerin %95'e yakını virüsler yapıyor. Virüslere de antibiyotik etkili değil ki.
Değil, evet.
Ancak viral bir enfeksiyon var. Düzgün bakımı olmadı vesaire. Üstüne sekonder bakteriyel enfeksiyon oldu. İkinci rol. O zaman evet. verebiliriz antibiyotiği.
Pardon sözünüzü kesiyorum. Biz daha önceki programlarımızda bu konuda uzman profesörleri Ahmet evet. Rasim, Küçük Usta Doktor,
evet,
Profesör
Ahmet
Doktor,
hocam, evet.
Yavuz Dizdar, onları konuk evet. etmiştik. Onlar da çok detay tarif etmişlerdi. Yani gribal enfeksiyonlarda antibiyotik evet. tedavisinin çok isabetli olmadığını,
çok
yerinde yapılması
evet.
gerektiğini. Gerçek. O yüzden çok önemli. Yani dikkat etmek gerekiyor.
Ben de aynı fikirde. Eğer sadece mesela bu grip nezle gibi bu durumlar eğer önlenebilirse çok aşırı antibiyotik tüketimi var. Hem ülke evet. ekonomisine evet. zararlı. Ekonomiyi bir kenara koyalım, sağlığımız elden evet. gidiyor. Hastanın sağlığı elden gittikten sonra böbrek yetmezliğini hızlandırıyor. Böbrek çünkü bütün antibiyotikler evet. neredeyse böbreklerden atılabiliyor. Çok yüksek atılan var, az olan var, bir şekilde böbreği etkiliyor. Mutlaka kullandığımız, dışarıdan aldığımız bütün ilaçlar böbreklere ve karaciğere mutlaka bir etkisi oluyor.
Evet.
Bizim ana yaklaşım tarzımız ilaçlara fazla bulaşmadan koruyucu önlemler alabilmek. Ana hedefimizin bu olması lazım. Böbrek yetmezliğinde de bu en üst seviyeye çıkıyor.
Evet.
Böbrek yetmezliği sinsi ilerleyen bir hastalık.
Evet.
Çok da belirti vermiyor galiba.
Tabii şimdi belirtilerine ondan, gelecek evet. olursak böbrek yetmezliklerinde. Şimdi iki tipi var böbrek yetmezliğinin. Birisi akut, birisi kronik. Akut da yeni başlamış, ani başlamış. Daha önce böbreklerinde herhangi bir sorunu olmadığı halde bir bakılıyor böbrekleri bozuluyor. Aniden idrarı kesiliyor. Bu hangi durumlarda olabilir akutlar? Bizi ilgilendiren daha çok akut değil ama kronik. Akutu kısaca belirtelim. Diyelim ki kanama oldu. Mide kanaması. Vücuttaki kan kaybına bağlı olarak böbreklere giden kan da bozuluyor tabii. Az kan gittiği zaman ne oluyor o böbrekte? Fonksiyon bozukluğu oluşuyor. Akut. Kusma. Diyelim ki bağırsak tıkanıklığı oldu ve aşırı miktarda kustu veya aşırı ishali oldu. Sıvı evet. içemedi. Bu durumda yine dolaylı böbreğe giden kan akımı, sıvı alımı eksikliği vesaire veya kalp yetmezliği var. Pompalayamıyor kalp.
Evet.
Kalp pompalayamadığı için böbrekler sağlam olduğu halde kan yeterince gelmediği için yine bozuluyor gibi.
Yani sıvı kaybı, evet. sıvı, yeterli kan gitmemesi.
Dolaşım bozukluğu vesaire, evet, dolaşım prerenal olaylar, evet. postrenal patolojilerde. Mesela
evet.
diyelim prostatı var hastanın. Böbrek yine sağlam bir sorun ama boşaltamıyor. Alttan tıkalı var. Veya tümör var alt tarafta üreterde. Tıkıyor. Böbrek işlevini yapıyor. Boşaltamıyor. Hidronefrozu gibi. Prerenal, renal, postrenal. Bizi yalnız asıl ilgilendiren olan şu. Fakat akut böbrek yetmezliğinde eğer sebep ortadan kalkarsa hasta düzelir. Sıvı eksikliği var. Sıvıyı yerine evet. koyduk. Genelde düzeliyor bu. Kronik böbrek yetmezliğinde ise gerçekten bu kronik böbrek yetmezliği önemli bir halk sağlığı sorunu ve 21. yüzyılında en şey demeyelim de hasta bela demeyelim de yani çok büyük bir sorun gerçekten. Neden büyük bir sorun? Ve her yılda sayı gittikçe artıyor. Böbrek yetmezliği sayısı. Türkiye'de de bir araştırma yapılmış. Her 6 kişiden birinde böbrek yetmezliği var. Yani %12,5.
Tabii. Çok az.
Yalnız bu evrelemesi var. Evre 1'den evre 5'e kadar. Son dönem böbrek yetmezliği değil. Biz bunların hepsine kronik böbrek yetmezliği diyoruz. Peki bunun en önemli sebebi ne? Diyabet. Şeker hastalığı ki bütün dünyada böyle. Balıkesir'de de böyle, İstanbul'da da, Amerika, Tanzanya'ya gidin, orada hiç fark yok aralarında. Hatta Tanzanya'ya da gittik geçenlerde, oradaki doktor arkadaşlar bir eğitim vermeye. Aynı şeyi orada da gördük. Evet. Orada da hiç farkı yok bunun. Eğitim sorunu yine aynen orada da devam ediyor. Bizden, ha bizim belki bir 50-60 yıl öncemiz ama aynı problemler var. Aynı sorunlar. Orada da yine bu halk eğitimi, yaptığımız eğitimin aynısı. İngilizce evet. olarak orada da bir sunum yap. O kadar da faydalı oldu ki oradaki doktor arkadaşlarla. Çünkü zaten fakir ülkeler çoğusu, evet. maddi imkanları kısıtlı ama bu eğitimin parayla direkt ilgisi yok. Biraz zaman, gayret, gayret şey gerekiyor mi? Ama tabii eğitim de zor bir iş ve sabır gerektiriyor, kolay değil. Şimdi bu böbrek yetmezlikleri, peki böbrekte çalışmıyor, neler oluyor vücutta? Vücuda toksik olan bazı maddeler var. Yani belli başlarını söyleyeyim bizim laboratuvarda, bak üre ve kreatinin en çok baktığımız bunlar genelde kanda. Bunlar vücuttan atılamayan ve toksik madde. Bunlar ne oluyor atılamadığı zaman? Vücutta çeşitli yerlere birikiyor. Cilde birikiyor, beyne birikiyor, göze birikiyor. Özellikle diyabette de aynı şeyler var. Evet. Biriktiği zaman o organlarda da hasar meydana gelebiliyor. Örneğin şeker hastalarında diyabetik nefropati meydana. Özellikle diyabetik nefropati çok önemli. Çünkü en kolay böbrek yetmezliği gelişen grup diyabetik hastalarda. Hem damar yapısı bozuluyor diyabetik hastalarda. Evet. Dolaşım sistemi bozuluyor. Kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, damar tıkanıklıkları, periferik arter hastalığı, yani damarın olduğu bütün organlar bozuluyor. Damarın olmadığı bir organ var mı? Bir tek kıkırdak dokusu yanılmıyoruz. Diğer her organda damar var. Damarın o gözümüzde, kılcalda küçücük damar, onlar bozuluyor. Böbreğin o büyük damarları da zaten bozuluyor. Hepsi bozuluyor. Evet. Damar bozulduğu zaman endotel disfonksiyonu dediğimiz, yani damarın içini döşeyen endotel yapısında hasar oluyor. İşte trombüsler birikiyor vesaire. O ateromboza eğilim oluyor. Pıhtı oluşturuyor. Pıhtı oluştuğu zaman kalp krizini tetikliyor. Beyinde olursa inme, felç oluşturabiliyor. Bacaklarda olursa da gangrene kadar yol açabiliyor. Böbreğin damarında da olduğu zaman böbrek yetmezliğine evet. yol açıyor. Sonra bu hastalarda biraz önce hani bahsetmiştim, D vitamini, işte kansızlık evet. vesaire. En sık karşımıza halsizlikle geliyor hastalar. Neden? Eritropoetin özellikle salınamıyor. Hastalar bitkin, halsiz, efor kapasiteleri Hı. düşüyor. İşte 100 metre yürüyünce nefes, anemik semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Başka? Kaşıntı olabiliyor. Bu üremik toksinler evet. dediğimiz, atama, evet. cilde birik. Ve hatta hastalar diyorlar ki, ya uyuz gibi oldum, bak buyurun. O şekilde. Cildiye giden çeşitli kremler geçmiyor. Üremik kaşıntı çok ciddi ve diyalize aldığımız evet. zaman da çok geç iyileşen semptomlardan bir tanesi. Cilt altına yerleşmiş olan üremik toksinler aşırı kaşıntı yapıyor. İşte PUVA dediğimiz bu lazer tedavisi vesaire de uygulan kısmen rahatlayabiliyor ama tabii diyaliz tedavisi
gerekiyor. Renk değişikliği de yapıyor değil mi?
Tabii. Evet. Bu üremik dediğimiz böyle limon sarısı gibi oluyor cilti. Evet. Biz normalde pembe kırmızı görünüyor sen. Görüntü onların görüntüleri hemen zaten belli oluyor böyle limon sarısı. Zaten pardon. Ve halsizlikleri var. Bitkinlik oluyor. Sonra tansiyon demiştik. Tansiyon dengesini sağlıyor. Tansiyon yükseliyor bu hastalarda. Tansiyon yüksek olduğu için bunun komplikasyonları neler? İşte biraz önce saydım. Beyin kanamaları, işte inme olayları, kalp krizi, kalp yetmezlikleri, böbrek yetmezliği olup diğer servislere gidiyor bu hastalar. Beyin kanaması bir bakıyorlar alt tarafta böbrek yetmezliği var. Ona sekonder olarak gelişmiş gibi. Sonra impotans olabiliyor. Bu üreme sistemleriyle ilgili çeşitli sorunlar olabiliyor. İşte daha çok ama damar ve damar tıkanıklıklarına bağlı şey. Kusma, evet. bulantı. Yine bu üremik semptomların en önemli sebeplerinden bir tanesi yine KBE hastalarında. Bu kusma bulantı da ürenin yüksekliğine bağlı yine oluyor. Santral sinir sistemindeki kusma merkezi de etkileniyor bunlardan. Halsizlik, kaşıntı, gece idrara kalkma. Bu nokta da çok önemli. En önemli ilk belirtilerinden bir tanesi de gece idrara kalkmadır. Hatta hastalar zanneder ki prostat mı oldum, ne oldum, gece idrara kalkıyorum. Hani normalde bir insan gece bir kez belki kalkabilir. Hani 60'ından sonra belki 2 kez. Bu hastada da 3-5 kez gece kalkmaya başlarlar.
Bunun İlk akla gelmesi gerekiyor diğer hastalarımızda.
Çocuklukta geçirilen böbrek enfeksiyonları da böbrek yetmezliği için herhalde önemli bir etki değil mi?
Tabii bu da uzun dönemde özellikle geçirilmiş olan bu post-streptokoksik bademcik iltihapları vs. bunlar glomerülonefrite yol açabiliyor. Akut glomerülonefrit. Tedavi edilmezlerse bunlar kronik glomerülonefrit. İşte sebep olabiliyor. Özellikle çocukluk dönemlerinde geçen idrar yolu enfeksiyonları. Bunlar da yine tedavi edilmediği zaman zamanında.
Onlarda da mesela bakın antibiyotik çok önemli. Evet. Demin söyledik.
Tabii.
Virüs ayrı. Tabii, ama onun için doktora gitmek gerekiyor. Yani doktor ayırt edebilir onu. Hangisi virüs, hangisi bakteri.
Tabii çok doğru. Şimdi bakteriyel enfeksiyon var, doktora gitmek. Bu da olmaz. Peki hasta bunu nasıl ayırt edecek? Bakteri mi, virüs mü? %90 grip nezle türevlerinde genelde sorun olmuyor. Zaten çoğu da bir hafta içerisinde geçer. Evet. Ama geçmedi. Diyelim 2 gün, 3 gün bekledi. İşte sıvı alımını artırdı, C vitaminini aldı, istirahat etti. %90 rahatla. Zaten doktora gidip antibiyotik de alınca zannediyor ki antibiyotik iyileştirdi. Zaten 3-4 günde geçiyor. Hadi diyelim ki bir haftada. Kabaca ama yaşlı hasta, immünsüpresif, kanser hastaları, KOAH'lı hastalar, işte sirozlu hastalar, akciğer yetmezliği olur. Bunlarda enfeksiyonların etkisi daha şiddetli oluyor. Normal bir insan grip nezle hemen 2-3 günde atlatırken aylar sürebiliyor. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir. Bu durumda doktoruna mutlaka gitmesi lazım. Evet. Gerekirse takip eden doktor antibiyotiğini versin. Hasta kesinlikle kendi başına tedavisini almamalı. Hele yapılan en büyük hatalardan biri de eczaneye gidip hiç sormadan bir bana bir tane antibiyotik verir misin? O da eczacı da zaten kafadan bir tane hemen verebilir. Bu çok yanlış bir hareket. Ama bu son zamanlarda bu oran gittikçe azalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın da bayağı ciddi bu konularda eğitim programları da oluyor. Tabii, bence başarılı da oldu. Ve zaten böyle de olması. Ama maalesef Amerika'da da var antibiyotikler. Kolaylıkla ulaşılabiliyor oralarda da. Yani doktor yazsa ama bazıları hepsine değil de.
Reçetesi verilmiyor. Yani Türkiye'de tabii reçeteye bağlanıyor şimdi ama.
Evet.
Orada reçetesi satımı hiç yoktu. Dolayısıyla antibiyotikler daha kontrollü.
Evet.
Öyle orada, olması gerekiyor. Dediğim gibi eczacı eczacı doktorları da verebiliyorlar. O yanlış tabii.
Tabii dikkat etmek lazım bu konu. Hatta doktor bile verse bazen o bile hatalı olabiliyor. Düşünün. Bazen biz de hani dikkat etmeden antibiyotik hemen bunu da yapan şöyle bir ters durum da var. Hastalar doktoru zorluyor. Bana niye antibiyotik vermedin? Sen ne biçim doktorsun? Seni doktor yerine koy. Böyle yapanlar da çok var. Gidiyor başka doktora yazdırıyor. Diğer doktor yazdığı zaman da o yazmayan arkadaşımız kötü doktor konum. Yani hasta bilinçlenmesi de burada çok önemli. Evet. O non steroidlerde de aynı şeyler var. Birazdan bahsedeceğiz. Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor noktasında. Evet, kabaca semptomlarımız da bunlar. Yani şeyi yok böbrek yeti. Her şey böbrek hastalarında olabilir. Evet. Çok, ama en önemlileri dediğim gibi halsizlik, bulantı, kusma, nefes darlığı, tansiyonun düşmemesi aldığı ilaçlara rağmen, idrar miktarında azalma olması, idrardan kan gelmesi gibi durumlarda böbrek yetmezliklerini düşünmemiz lazım. Evet. Ve laboratuvar tahlillerinde de üre kreatinin dediğimiz o değerlerin yükselmesi, potasyum yüksekliği, kalsiyumun düşük olması, işte osteoporozun meydana çıkması, paratormon değerinin yüksek çıkması gibi çeşitli parametreler var. Tabii bunlar artık doktor arkadaşlar başvurduğunda bakarlar. Ama en önemli olay farkına varılamaması ve maalesef çok sinsi.
Evet.
Uzun yıl zaman içerisinde kronik böbrek yetmezliği geliştiği için hasta alışıyor buna. Hatta geldiği zaman hemoglobini, mesela bir tane hastam var 5 hemoglobin. 5 demek çok düşük. Evet. Yani bayılması lazım normalde o değerde. Ayakta duramama. Hasta normal geziyor. İşte hafiften oluyor. Diyor, nasıl hafiften? Anlat. 100 metre yürüyebiliyorum. Ben de 100 metrede diyorum zaten yoruluyorum. Yani hani hızlı koştuğumuz zaman. Bazı hastalarda semptomlar çok silik olabiliyor. Özellikle genç bireylerde yalnız çok iyi tetkik etmem. Genç bir insanda neden anemi olsun? Yani olmaması lazım. Hadi 80'inden 90'ından sonra beslenme bozukluğu vesaire, emilim bozuklukları, şu demir vesaire ona bozulabiliyor olabilir ama 20 yaşındaki bir insan geldi, anemi var. Ha, genç bir bayansa mutlaka mens problemleri vesaire, demir alımındaki problem, onlar araştırılması lazım. Eğer bunlarda bir şey bulunamıyorsa mutlaka böbreği de aklımızda tutmamız gerekiyor.
O zaman yüksek tansiyon için de böbreği çok ciddiye almak gerekiyor. Tabii daha ki. Doğrusu tansiyonu ciddiye almak gerekiyor.
Tabii ki.
Gerçi çoğu tansiyon hastalıkları esansiyel, yani sebebi bilinmeyen ama birebir böbrekle de bağlantılıysa o zaman ciddi bir tedavi de gerektirecek olabilir.
Mutlaka.
Böbrek yetmezliğine kadar gidecek bir durum oluşturabilir.
Tabii esansiyel hipertansiyon sebebini bilemiyoruz ne olduğunu. Büyük bir kısmını oluşuyor. Evet. Sekonder dediğimiz hipertansiyonlarda ise bir sebep var. Bunu ortadan kaldırdığımızda genelde düzelebiliyor ki çeşitli endokrin hastalıklar bunun içerisinde. İşte akromegali, evet. Cushing, hipertiroidi dediğimiz tabi. Renal arter sinüzit yine böbrekle alakalı. Renal parenkim hastalığı da sekonder hipertansiyon. En önemli sebeplerinden bir tanesi. Böbrek yetmezliği var, ona sekonder. Evet. Yani onu düzeltmemiz evet. lazım bir şekilde ki hasta düzelsin gibi. Bu tür fibromusküler displazi işte genç kadınlarda falan. Ama nadir görülüyor bunlar, az gözüküyor. Yalnız renal arter stenozunu mutlaka gözden kaçırmamamızı. Böbreğe giden damarlardan da tıkanma olması renal arterinde. Evet. Bu çok önemli bir şey. Gözden kaçabiliyor
hangi
bu.
Hangi tetkikle ortaya çıkartabiliriz bunu?
2-3 tane tetkiki var evet. bunun. Öncelikle en basiti böbrek boyutlarına bakarız. O renal arter stenozu olan böbrekle sağlam böbrek arasında 1,5 santimlik bir fark olabiliyor genelde. Tabii USG tek başına yetmiyor. İkinci seçim.
Bu ultrason.
Renal ultrason evet. bu. Sonra evet. Doppler ultrasonografi dediğimiz kan akımlarını evet. ölçüyoruz. Rezidiv indeks denilen bir şey var. Kan direnci ölçüyor damar. Onun da belli bir değeri var. Onun üstüne çıktığı zaman yine düşünüyoruz. En önemli evet. güzeli de renal anjiyografi tabii yapıp oradaki darlığı gösterebilmek. Bu DMSA, DTPA denilen tetkikler ama en güzeli renal anjiyografi. Ama bu invaziv bir tetkik. Renal Doppler ultrasonografisi. Bir de renal MR anjiyo denilen bir tetkik de var. Bu da yine biraz invazive kaçıyor evet. ama güzel bir tetkik. Bunlarla genelde teşhisi koyuyoruz. Evet. Doppler genelde bizim için yeterli oluyor. Zaten bir de dinlemekle fizik muayenede o daralma olan bölgede üfürüm duyuyoruz. Yani dar olduğu için kan geçerken evet. orada üfürüm duyar. Bu da bizim için fizik muayenede önemli bir evet. bulgu.
Peki böbrekleri korumak için sıvı almaktan bahsettik. Evet. Şu kadar dediniz. Nasıl beslenmek gerekiyor? Yani nasıl böbrek hastalığının önleyici bir evet. yaşam tarzı olabilir? Bir kere tabii sigaradan kaçınmak gerekiyor. Tabii. Hareketli olmak. İşte diyabeti engelleyecek şekilde bir beslenme tarzı ama genel olarak bir tarif eder misiniz tabii. yani izleyicilerimiz?
Zaten bizim de yıllardan beri uğraştığımız alanlardan bir tanesi bu böbreği eğiterek tedavi edebilmek. Peki yapabilir miyiz bunu? Eğitimle böbrek yetmezliğinin %80'i azalabilir. Bakın bu lafım çok belki çok yüksek bir, gibi bir söz tabii. ama hani bazı hocalarımız böyle şeyler yapıyor işte diyetlerde olsun mesela Karatay hocamız da olsun. Gerçekten bu son zamanlarda hocalarımızın fikirleri gerçekten evet. çok güzel. Ben bunu sansasyon amacıyla söylemiyorum. Gerçekten böyle. Neden? Şimdi buna açıklık getir. Hem kendi yaptığımız çalışmalarda da biz bunu ispatladık artık. Bilimsel olarak da gösterdik bunun yapılabilir. Çok zor yalnız yapabilmesi. Gerçekten
siz galiba
zor.
Balıkesir'de evet, Balıkesir Üniversitesi.
Daha önce devlet hastanesinde 5 evet. yıl boyunca yaptık. Şimdi devlet üniversiteye geçtik. Orada da ikinci yılımıza girme. 7 yıllık bir verimiz oldu. Bizim 5000 küsur hastamız ve takipli.
Evet.
2000 tanesi de ayakta yani 7000 küsur hastamız var ve hepsi de takipli ve düzenli olarak bizim eğitimlerimize geliyor. Şimdi neler çıktı buradan? Hasta eğitimiyle nasıl %80 azaltabiliyoruz? KB'nin en önemli sebebi neydi? Diyabet. Peki evet. diyabetin tiplerine bakacağız. Birkaç tipi var. En önemlisi tip 1, tip 2 diyabet. Tip 2 diyabet %90 gözüküyor. Tip 1 %10. Ne demek tip 1, tip 2? Tip 1'de pek yapılacak bir şey yok. Yani bu insülin salgılayan pankreasta evet. hücreler var. Alfa glukoz, beta hücrelerinden insülin. Bunlar da harabiyet söz konusu. İşte reseptörleri, evet. antikor vesaire doğuştan oluyor. Artık o böbrek demişim pankreasa devre dışı kalmış. Evet. Bu durumda zaten mutlaka dışarıdan insülin vermemiz lazım. Oral antidiyabetik kar etmiyor. Peki bu oran yalnız çok az %10. Geri kalan kısmı ne diyabetin %90'lık eğitimle düzeltilebilir. Diyabet nasıl eğitimle düzeltilebilir? Biz kendimiz yapıyoruz bunu. Mesela diyelim ki ailesinde bir insanın diyabet varsa, şişmanlık varsa, kolesterol yüksekliği varsa o hastada pasif bir insansa, hareket etmiyorsa, fast food gıdalar yiyorsa, sigara tüketimi var. Bütün bunların hepsi yaşam tarzı değişikliğinden dolayı diyabeti tetikliyor. Hatta metabolik evet. sendrom dediğimiz bir sendrom var. Bütün dünya, şimdi Türkiye'de de metabolik sendrom gittikçe artıyor. Zengin hastalığı da bir anlamda deniyor. GUT'la birlikte, GUT da zengin hastalığı. Hani proteinin fazla tüketiminden olan GUT. Bu metabolik sendrom da bunlar birebir ilişkili. Nasıl oluyor bunlar? Çok fazla tüketiyoruz gıdaları, harcayamıyoruz. Ve bunlar vücutta birikiyor. Şişmanlık, özellikle abdominal, göbek çevresinde artmış olmaz. Erkeklerde 102 santim, bayanlarda 88 santim. Hatta yeni tanı kriterlerinde bu oranlar daha da aşağı çek. Ben yine NICEP'te ATP3 kriteri denilen bir kriter, bunu söylüyorum. 102'ye 88. Tansiyonun mesela 130'a 85'in üstünde olması, işte HDL dediğimiz yüksek densiteli lipoprotein, evet, 40'a 50 bayanlarda bu değerlerin altında, trigliseritin 150'nin üstünde olması gibi bazı kriterleri var. Bu 5 kriterden 3 tanesi tuttuğu zaman metabolik sendrom diyor. Bunun ne önemi var? Bu hastalar uzun dönemde kalp hastası olmaya aday oluyor. Doğru. Diyabet olmaya aday oluyor. Metabolik sendroma aday oluyor. Kanser riski gelişimi daha fazla. Bütün hastalıklar artıyor. Bunu tetikleyen de bakın biraz önce bahsettiğim gibi tip 2 diyabette işte bunların hepsi, evet, olabiliyor. Tip 2 diyabet de bu yaşam tarzını mesela değiştirir. Evet. Nasıl değiştirir? Günde 15 dakika yürüyüş minimum. Bir çalışma yapılmış yine bu konuda. 15 dakika yürüyenle yürümeyen grup kıyaslanmış. Mesela 5 dakikadan az. Hareketsiz, televizyon başına, ona buna zaplıyor. Yiyor içiyor durmadan oturduğu. Bu insan ölüm oranları kardiyovasküler 10 kat daha az çıkmış. Sadece 15 dakika evet, yürümekle. Evet. Bak kardiyovasküler hastalık azalınca inme de azalır. Kalp krizi azalır. Kalp yetmezliği azalır. Böbrek yetmezliği azalır. Hepsi otomatik azalıyor. Sigara. Resmen eroinden farkı yok. Ben hasta eğitimlerinde de bundan aynen eroin neyse sigara da o. Biraz abartılı. Belki eroin daha ağır ama fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık hepsini yapıyor sigara. Yani sigaranın azı çoğu diye bir şey olmaz. Mutlaka yani pisliğin azı çoğu var mıdır abi?
Mutlak
yoktur.
Zararlı.
Mutlak kesinlikle evet, içilmemesi evet, lazım. Biraz içsem hocam ne olur? Evet. Mesela böbrek yetmezliği hastası içmiş olduğu bir tane tek sigara 20 paketin yaptığı zararla eşdeğer neredeyse. Evresine göre bu oran değil. 20 paket. Yani 20 pakette kaç tane var? 400 tane. Bir pakette evet, 20. Yani bir tane içmekle 20 paket hasara diyoruz. Artık siz bilirsiniz. Yani istiyorsan iç. Ha bir anda bazen bıraktığı zaman kavga dövüş çıkartıp çoluk çocuğuna zarar verenler de oluyor. Nikotin reseptörü açlığına evet, bağlı. O Sağlık Bakanlığı'nın bazı şeyleri var. Bu nikotin reseptörüne bloke ilaç desteği de veriyor. Bunlardan da destek alabiliyor hastalarımız. Bu yönde de ve bizim hasta grubumuzda şu anda eğitime başlamayla 2 yıllık eğitimimiz sonrasında sigara içme oranları yüzde kaç azalmıştı tahmin edin? %95.
Maşallah.
Ya neredeyse evet, bitti sigara içmez. İçen nerede o %5 bırakamıyor. Alışkanlık olmuş. Hatta bir tane hastam vardı. Çok hep aklımda bu. Bürger hastalığı bu. Sigara içmeye bağlı damar tıkanıklığı. Bacağı kesiliyor. Kesildikten de 2-3 saat sonra yine şey olmuş, 2-3 saat diyorum, 2-3 gün sonra şeyde gördüm, koridor, diğer bacı sigara içiyor.
Evet.
Ve gördüğümde de utandı, yalnız söyledim, doktor bey tutamıyorum kendimi, yani çıldıracağım. Yani o kadar şey oluyor, resmen eroinle işte hani dediğim şey aynı.
O zaman onlar psikolojik tedavi görecekler.
Evet yani psikolojik tedavide etkiliyor, kısmen rahatlatabiliyor ama resmen o içindeki maddere bağımlılık yapıyor insanı. Yani en güzel aslında bütün dünyada sigarayı kökünden aslında bırakabilsek, yani bu insan hakkına aykırı mı? Yani ya bir zararlı bir madde. Hem üstünde yazıyoruz ki sigara içmek öldürür. Aynı zamanda da üretimine bir şekilde destek veriliyor.
Evet.
Sonra da şey olarak da deniyor ki işte sigara üretimi eğer azalırsa tekel işçileri ne yapacak? Canım onlara başka alan
başka
mı yok?
Başka bir alanda çalışıyorlar.
Yani mutlak o kadar çok iş alanımız var ki bizim. Ne kadar çok iş gücüne ihtiyacımız var. Sadece bu mu kaldı? Ya bu mazeret denmesi bile insanın. Şey, ölsün ama birkaç kişi olsun gibi bir mantık evet, oluyor. En yüce şey nedir dünyada? İnsan. İnsanın sağlığı. Yani sigara ve çocukluk döneminde başlanıyor maalesef bunlara. 7-8 yaşlarındaki doğru, çocuklar buna alışınca ne oluyor? Büyüdüğü zaman 20 yaşından sonra bırakamıyor artık.
Evde pasif içici oluyor zaten. Evet. Evde tabii, içildiği zaman o ortamda.
Tabii zaten içenlerin bile, evet, anne babalarına bakın ve öğretmeni olsun. Ve evet, büyüklerinden de görüyor. Filmlerde vesaire. Ha bak bunlar yapıyor ben de yapayım. Hani delikanlı oldum, özenim, genç kız evet, oldum, özen. Artık bunun bence tamamen kaldırılması evet, lazım. Yeni yetişen nesil hiç sigarayı bilmesin istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Çok zor. Aslında reklam, mektup hepsinin kaldırılması ve zorla değil buna yürekten inanarak yapmaları lazım. Yani zorlamayla yapmayın etmeyin yasak, yasaklı olmaz. O bireylerin kendisinin bu eğitimi alıp alkolde de aynı şey söz konusu. O da zararlı.
Evet.
Tansiyonu evet, tetikliyor, sirozu tetikliyor, kalp yetmezliğini tetikliyor, kardiyomiyopati yapabiliyor. Bazıları diyor ki alkolün işte belli bir miktarı faydalıdır. O konuya da gel. Özellikle şarapta bunu yapılıyor. Evet faydası var. Neden faydası var? HDL oranını artırabiliyor. Bu iyi kolesterol diyoruz buna. İşte yüksek densiteli lipoprotein. Fakat bunu yaptığı madde üzümün çekirdeğinde olan bir madde yapıyor bunu.
Antioksidan özelliği. Yani.
Üzümü tabii, yiyelim onu.
Yani 90 tane zararı var. Tabii. Kanseri arttırıyor.
Ha keyif veriyor. Vesaire bu benim keyfim diyebiliyor belki ama zararına bakacak olursak. Evet. Bu aynı zamanda bir endüstri oluyor. Ha şimdi alkolü de komple kökünden keser. Ya içmek isteyen yine içer. Sigara içmek isteyen içer. Ama bunun kesinlikle bilinmesi lazım. Yani böyle bilimsel, sahte bilmem ne yapıp da insanları yanıltmamak gerekiyor. İstatistiklerle çok kolay oynanabiliyor. Küçük bir denge. İşte şu faydalı bu. İstatistikten çok iyi anlayamayan insan da vay be. Hem de Cambridge'de yapılmış, bilmem nerede yapılmış gibi. İlaç şirketlerinde maalesef bu çok yapılabiliyor.
Evet.
İstediği gibi sonuçlarla maalesef evet. oynanabiliyor. Ha, hepsi bunu yapıyor mu? Tabii ki hepsine bu şeyi söylemek
yok,
doğru
Amerikan
değil ama.
Kalp Vakfı şarabın zararlı olduğunu net yıllar önce açıkladı.
Tabii ki. Tabii. Tabii ki.
Yani kabul edilmiyor.
Zaten genelde yok. Alkol kullananlar dikkat edin sigara da içiyor. Ha sigara içenlerin evet. hepsi alkol kullanmıyor. Ya yani bu eroin içenler zaten alkolü de sigarayı da içiyor. Yani böyle arttıkça kullanım oranları gittikçe art. Amaç ne? Ha sağlıklı beynimiz bizim sağlam olsun. İyi düşünelim, irdeleyelim. Amaç bu zaten. Kafamız gitmiş, sağlık elden gitmiş. Ne işe yaradı ki o zaman? Yaşamanın anlamı kalmıyor.
Tuz kullanımı nasıl olacak?
Evet, en önemli noktalardan birisi de bu. İşte nasıl önleyebiliriz? Tuz. Evet. Mesela dedik, sigara, alkol, tuz. Bir de şu gazlı içecekler. Eğer bunları hayatımızdan çıkarabilirsek, inan şu lafım da çok önemli, kanserlerin %70'i dünyada kaybolur. Azalır demiyorum, biter resmen. Düşün, sigaranın yaptığı zaten %30-35 gibi, 1/3'ünü sigara yapıyor sadece. Bütün evet. kanserlerin, ya ne kadar büyük bir evet. zarar bu. Hem hastanın sağlığına zarar, onun ailesine zarar. Düşünün, çoluğu çocuğu, hepsi etkileniyor bir hasta kanser olduğu zaman. Sağlığı elde, ölüm oluyor. İnsan hayatından daha değerli bir şey var mı? Hem de bunları biz kendi elimizle üretiyoruz. Yani olacak işte. Evet. Bu konuda bence çok daha ciddi önlemlerin alınması lazım ve eğitim verilmesi lazım. Şimdi gelelim tuza. Tuz da aynı şekilde bir sigara gibi aslında.
Evet.
O da ölümcül bir madde tuz. Hem faydalı hem zararlı. Şöyle ki tuz tüketimi olduğu zaman belli bir değerin üstünde tükettiğimiz zaman tansiyonu tetikliyor.
Ne kadar o değer?
Mesela normalde bir insan tüketmesi gereken 5-6 gram kabaca.
Yani o ne kadar ama işte kaşık hesabıyla evet. mesela tarif ederseniz.
Yani 5-6 gram demek 2 tane küçük çay kaşığına denk gelebiliyor evet. ortalama. Ya ortalama 2 tane. Evet. 5-6 gram ya küçücük bir şey. İşte 2. Yani normalde çok çok az kullanmamız lazım. Aslında hayatımızdan tuzu çıkartabilsek. Ama tabii damak tadımız alıştığı için zevk veriyor. Şimdi tuzsuz da olduğu zaman ot gibi mi yaşayacağım gibi bir şey çıkıyor. Ama maalesef böyle. Tuzu olabildiğince azaltmamız lazım.
Evet.
Ve bir örnek vereyim daha iyi açıklamak açısından. Ekmek. Normalde bizim tükettiğimiz ekmekte ne kadar tuz vardı? 7,5 gram. Düşünün bir tane ekmek, peki günlük tüketim
ne kadar? Beyaz ekmekte mi?
Tabii küçük 300 gramlık ekmekte, 7,5 gram. Yalnız bakanlık el attı buna, şimdi oran 5,5'a kadar düşürüldü. Ama tam Türkiye'nin her tarafında şu anda bu tam yapamıyorlar.
Günlük ihtiyacın zaten fazlasında olmuş oluyor.
Zaten fazlası, yani bir tane ekmek 300 gram neredeyse hemen herkes evet. tüketebiliyor. Bu da çok zararlı. Zaten ekmeğe de birazdan geleceğiz. Beyaz ekmek demek, o da yani nimet aslında denmez ama bu da resmen zehir gibi bir şey olmuş ekmek. Ekmeğe zehir denir mi denmez ama %60'ı katkı maddesi var ekmek. %60. Düşünün yediğimiz ekmeğin %60'ı katkı maddesi.
Evet.
Biz ne yiyoruz o zaman? Özellikle bu beyaz ekmek için söylüyorum. Ama bu tam buğday, hani çavdar ekmeği vesaire. Onlar yine kısmen daha iyi.
Onlardaki tuz oranı nasıl?
Tuz oranları farklı değil ama. Ama şu var, böbrek hastalarına, kalp hastalarına yönelik olarak tuzsuz ekmek de çıkartıyorlar.
Yani ekmeği ne diyeceğiz çok az yemek lazım. Evet. Yani yemeği fazla yemek lazım. Bir dilim. Yani iki dilim.
Veya en fazla yarım ekmek yemekte, yarım ekmek yenebilir. Yarım evet. ekmekte de ortalama 3,5
gram.
3,5 gram kadar tuz var.
Mesela tuz değil ama ya orada yani glisemik indeksi çok
tabii,
yüksek.
Tabii çok yüksek. Bir anda
şeker hocası oluyor. Tabii şeker hastalığına sebep oluyor. Kilo aldırıyor.
Evet, yani bayağı metabolik sendromu tetikliyor, insülin direncini artırıyor. Mesela bütün bunları hepsini bir araya koyduğumuz zaman hipertansiyon, ateroskleroz, şeker, hepsi birbirine kardeş zaten.
Tabii.
Diyabet olduğu zaman ateroskleroz, ateroskleroz olduğu zaman kalp hastalığı, olduğu zaman evet. böbrek hastalığı. Doğru. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Ben sadece böbrek hastasıyım, öyle bir şey yok ki vücutta. Böbrek bozuldu mu? Beyin, damar, hepsi bozuluyor.
Evet.
Bütün damarın olduğu, bu sözüm çok önemli. Damarın olmadığı bir organ var mı? Yok. Bütün o damar yapısı bozuluyor. Ama özellikle göz, beyin, kalp, böbrek ve büyük damarlar. Daha çok bunlar etkileniyor.
Evet.
Ve tuzu da dediğim gibi mümkünse hayatımızdan çıkartmamız lazım. Ve yapılan bir çalışma vardı bu Türk Nefroloji Derneği tarafından. Kredi çalışması diye. Burada bir çok önemli bir şey çıktı. Avrupa'nın en fazla tuz tüketen ülkesi Türkiye çıktı. Ne kadar? 18 gram. Düşünün 18 gramı birinciyiz bu konuda maalesef. Çok fazla. Keşke başka şeyde birinci olabilsek. İşte bu ve bizim Balıkesir'de yaptığımız çalışmada da 18 gramın üstünde tuz tüketim oranı kaç çıktı? %70. İşte %68 gibi. Peki bu eğitimle kaça düşürdük bunu? %3'ün altına, %3. 18 gramın altı nasıl oldu? Ekmek tüketimine bak. Ortalama 2,5 yani, ekmek tüketiliyor. 1.2 civarında. 2 tane başı, ekmekte zaten 15 gram var. Gerisini siz
zeytin, 15 gramı
oradan. O kişi o aldığı tuz ayrı. Şeker hastası olur, diyabet hastası olur, tansiyon hastası olur, kalp hastası olur.
Ve Balıkesir'de o kadar çok şey var ki metabolik sendrom, şeker. Hatta diyoruz ki, bu neden böyle? İşte sebep bu, daha aramaya gerek yok ki. İşte yediğimiz ekmekler en azından. Zeytin peynir, çok faydalı gerçekten. Hatta çok güzel bir gıda maddesi. Böbreğe de hiçbir zararı yok. Kalbe de zararı yok. Faydalı. Ama zararı ne? Tuzlu. Zeytinleri tuzlu yapıyorlar. Peki peynir? Peynir de çok lezzetli ama çok tuzlu. Mazeret ne? Eğer tuzsuz olursa dayanamıyor, bozuluyor. Yine zeytinde de aynısını söylüyor. Fakat şimdi önemli, Balıkesir'de 2-3 tane firma var. Tuzsuz zeytin üretiyorlar. Hatta belki bunda bizim de büyük bir katkımız oldu. Sürekli zorladık. Aman almayın, aman bu çok zararlı. Ve üretiliyor, yurt dışına da gidiyor bunlar. Lezzeti de gayet güzel. Evet. Hatta biz kendimiz de evde yaptık. Normal zeytini alıp suyun içerisinde koyuyorsun, boşaltıp koyup birkaç kez böyle sudan geçirip üzerine de limon koyduğumuz zaman, hatta elma sirkesi. Bunu da söyleyeceğim. Çok faydalı. Elma sirkesi, tuzun tam zıttıdır. Tuzun yaptığı zararlı etkileri bloke ediyor elma sirkesi.
Tuz yerine elma sirkesi.
Neden elma sirkesi de üzüm sirkesi değil? Böbrek yetmezliklerinde potasyum, hani zararlıydı ya, böbrek yetmezliği artıyor. Üzümde de potasyum çok zengin. Onun için üzüm yerine elma. Meyvelerden de mesela üzüm, incir, kavun, karpuz, şeftali, kayısı, kiraz, yaz meyvelerinin birçoğunda potasyum çok zengin. Onun için bunları aldırmamamız gerekiyor böbrek yetmezliğinde. Çünkü hastalarımız bu sefer geliyorlar, potasyumu 7-7,5, kardiyak arrest, kalbi durmuş şey ve geriye de dönemiyor maalesef bu hasta, ölebiliyor. Evet. Onun için çok önemli bu yeme içme. Peki yeşillikler, marul, roka, maydanoz, işte pırasa, sebze türevleri de haşlayıp suyunu atmaları lazım böbrek yetmezliği hastalığı. Çünkü çiğ yedikleri zaman potasyum oranı çok yüksek olduğu için yine zarar verebiliyor. Ama haşlayıp suyunu atıp, mesela yeşil fasulye, ıspanak, pırasa, kabak, haşlayıp suyunu atıp içebilir, yiyebilirler.
Hangi sebzeler böbrek taşı rahatsızlığı yapabilir? Özellikle çok ağırlıklı olarak
yani
alındığı
şeyler,
zaman. Konserat içeren yani böyle.
Şu var. Genelde böbrek taşlarının %80'e yakın bir kısmı kalsiyum taşı ve oksalat.
Evet.
Ve bunlar da işte süt ve süt ürünlerinin fazla tüketimi ve C vitamininin fazla olduğu gıda maddeleri. Mesela C vitamini nelerde fazla? Mesela A vitamini de yine aynı şekilde. Bu renkli gıdalarda, domateste, biberde, o yeşilliklerde, işte kivi, mivi vesaire, diğer şeyler, greyfurt, portakal, onlarda da C vitamini fazla. Bunların tüketimini azaltmamızda fayda var. Yani C vitaminiyle kalsiyum fazlalıkları tetikleyebiliyor böbrek taşlarını.
Günde ne kadar kalsiyum alması gerekiyor yetişkinlerin?
Yani normalde o rakam tam şu anda aklımda değil, 1200 gibi benim aklımda olan değer. Ama orada yaklaşık olarak alınması gerekse 6 tane 7 tane süt içilmesi gerekiyor. Bunun yerine ki günde 6 tane 7 tane bardak süt içmek çok zor olabiliyor. Evet. Özellikle bu kemik erimesi olan hastalarda. Bunu elementer mesela takviye olarak da verilmesinde fayda var. İşte mesela kalsiyum glukon tabletleri falan var. Veya D vitamini destekli olarak, ama kemik erimesi olanlarda. Normal bir insan gıdasında zaten bunu alabiliyor. Yani her gün mesela en azından bir bardak süt içmekte tabii ki fayda var. Ama bunun
ama da bine eşit gelmiyor tabii, takviye almak gerekiyor. Tabii,
yetersiz o. Bir bardak süt bile yetmiyor çünkü.
Evet.
Özellikle de ülkemiz aslında güneş yönünden çok zengin bir ülke. D vitamini yönünden. Mesela İskandinav ülkelerine gidildikçe bu şeyler çok daha bariz. Evet. Aşikar hale geliyor. Osteoporoz, kemik erimeleri çok fazla olabiliyor. Tabii bizde de yine fazla yetersiz beslenme, güneş ışığını fazla alamama gibi bazı sorunlar var. Normalde el ve yüz 15 dakika kadar güneş ışığını gördüğü zaman vücudun gerekli olan D vitamini sentezi için yetiyor. 15 dakika. Mesela güneş, balkonumuza çıkalım. Güneş öğlen vakti gayet güzel. Evet. Alabiliriz bunu. Yani illa bikini giyip çıkmaya gerek yok. Böyle de bir şey var. 15 dakika yeterli olabiliyor. Bu da önemli bir nokta. İşte beslenmede tabii burada...
Sizin anlattığınızdan şimdi aklıma geldi de eskiden peygamberler biliyoruz 140-150 yaşına kadar yaşıyorlar.
Evet.
Şimdi sonra ortalama ömür kısalıyor Allah'ın dilemesiyle. Evet. işte 18. 19. yüzyılda ortalama 40'lara kadar düşüyor.
Doğru.
Bunda sırf ekmeğin bile çok büyük rolü olabilir hakikaten. Yani ekmek tüketimiyle evet. birlikte yani şu anlattığınızdan alınan tuz Tabii. miktarı, o işte glisemik indeksi yüksek dedik, şeker,
Tabii.
yaptığı bu genel rahatsızlıklar. Tabii buna sigara da eklenmiştir, şey de evet. eklenmiştir ama sırf o bile çok Yapar. Önemli bir şey olduğu yani netleşiyor.
O dönemde çünkü, beyaz ekmek yoktur yok. Çünkü. Nereden üretemezler
sebze zaten. Sebze yiyorlar, et Tabii. yiyorlar tazesini değil mi? Böyle Tabii. inşallah bal ne varsa işte artık Tabii. böyle doğal besinlerle.
Tabii. Mesela eskiden yapılan tereyağlar çok zararlı değil ama şu günümüzdeki tereyağlar daha zararlı. Çünkü tereyağının özelliği kaybolmuş artık yediğimiz evet. o tereyağı. Bir sürü renklendirici vesaire bir sürü şeyler evet. yapıyorlar. Doğallığı kayboluyor. Yani bu köy tereyağı dediğimiz tereyağı da yok artık meydan. Yumurta da yine aynı şekilde. Mesela şu anda hazır şeyde fabrikasyon yumurtalar. Bunlar çok zararlı. Hayvan da şey, tavuklar 2 aylık olmadan, 2 ay bile değil hemen kesime gidiyor. 1,5 ayda. O nasıl 1,5 ayda olgunlaşacak ki? Hatta bazen ışığı açıyor, kapatıyor.
Geçen programda Orman. Yavuz Bey bu evet. konuya özellikle
evet.
değindi.
Değil, evet.
Evet. Değil, evet. Yani doğru. Çok hakikaten zararlı. Öyle.
Antibiyotik veriliyor. Daha antibiyotik evet. bazen vücuttan atılmadan onu kesip insanlara antibiyotiği alıyor. Evet. Gerekli kontrolleri yapıyor falan diyorlar da ben pek inanmıyorum bunlar. Mutlaka suistimal ediliyordur bunlar. Yani normal şartlarda bir tavuk en az 4-5 aylık olması lazım kesime gelmesi evet. için. Yani 1,5. Mutlaka bir şey dışarıdan enjekte etmeleri lazım. Hormon veriliyor vesaire. Ayakları zaten hayvanların birbirine girmiş yiye. Yani evet. hayvanlıktan çıkıyor artık. Yazık değil mi? Ona da onun da canı var. Onun da yaşamaya hakkı evet. var. Yani o şekilde sürekli yemeğe endeksliyor. Yürüyemiyor zaten hayvan. Ayakları böyle birbirine girmiş. Böyle şey gibi. Robot gibi bir şey olmuş. Onu da sonra biz yiyoruz. Artık biz de etkileniyoruz mutlaka.
Bağ dokusu bozuluyor.
Tabii
yani
ki.
O kolajen dokusunda da bir hasarlar meydana geliyor. Belirlenen antibiyotikler işte o çok, hormonal şey.
Tabii.
Hem eti bozuluyor hem kendisi bozuluyor. Dediğiniz gibi bir iki ayda kesilecek duruma geliyor. O da bir anormallik zaten.
Tabii,
doğru.
Tabii. Yani bunların hepsini düşünmemiz lazım. Bir diğer önemli nokta da böbrek yetmezlikleri. Şimdi su dedik, tuz,
sigara,
alkolden bahsettik. İlaçlar. Bu noktada gerçekten çok önemli. Biz Balıkesir'de yaptığımız araştırmada gördük ki diyabet, hipertansiyon 3. sıklıkta ilaçlar geliyor. Halbuki dünyada 3. sıklıkta diğer kist hastalıklar işte. Glomerülonefritler, polikistik böbrek hastalığı, genetik hastalıklar, evet. işte postrenal azotemle, prostattır vesaire. Ama ilaçlar çok ön plana çıkıyor. Bu nasıl oluyor? İşte dediğim gibi bilinçsizce kullanılan antibiyotikler. Özellikle de aminoglikozit dediğimiz gentamisin, amikasin. Örneğin bir hasta doktora gidiyor, işte idrarında yanma var. Daha kültür bile almadan hemen antibiyotik başlanıyor.
Evet.
Ve hastanelerde de maalesef bu ya. Hastaya diyelim ki işte bilinci kapalı, sonda taktık. Takar takmaz antibiyotik. Bu yapılmaz ki. Bizim teknik hatalarımızdan da oluyor bu. Ne yapılması lazım? Diyelim boğaz iltihabı var vesaire. İdrar yolunda iltihaplanma var. Önce kültür alınması. Kültürün amacı ne? Hangi mikrop var? Evet. Tabii biz kabaca tahmin edebiliriz. Eşeriye koli evet sık ama başkaları da olabilir. Peki mikrobu bulduk. Yetiyor mu bu? Bir antibiyogram. Kültür ve bu aldığımız mikrop hangi antibiyotiğe duyarlı? Hangi antibiyotik onu öldürebiliyor? Bu da antibiyogramda çıkıyor. Yani biz kabaca dediğim gibi ampirik tedaviyle başlayabiliyoruz. Ama kültürü aldıktan sonra bunu başlamamız lazım. Eğer kültürü almadan başlarsak ve antibiyotik verirsek ki o verdiğimiz antibiyotik de etkili olmazsa eğer ona o zaman da direnç gelişiyor antibiyotiklere.
Evet.
Gereksiz yere toksik etki oluşuyor. Hastanın hastalığı da iyileşmiyor. Sonra hasta da diyor ki bu ne biçim doktor hiç beni tedavi edemedi ve zararlı etkiler oluyor. İkinci kez o antibiyotiği verdiğimizde daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Toplumda antibiyotik direnci bu çok önemli ve yeni bir antibiyotiğin üretilmesi de yıllar alıyor, 10 yıllar alıyor. Kolay değil antibiyotik üretmekte. Ve bu bir evet. de mesela diyelim hasta antibiyotiğe başlıyor 2 gün 3 gün alıyor bırakıyor. En büyük hatalardan bir tanesi.
Doğru.
Mutlaka en az 5 gün kullanılması lazım. Bu nokta da önemli. 2 gün kullan, ben iyileştim tamam bırakayım. O da direnç gelişimine yol açtırıyor vücutta. Ve hastalığı da belki ondan sonra aldığı zaman da antibiyotiğin etkisi azalıyor. Bu nokta da önemli. Bir diğer önemli nokta da ağrı kesiciler.
Bu enfeksiyonla ilgili bir soru daha eklemek istiyorum.
Tabii,
ben konuyu değiştirmeden. Antibiyotik kullanıldı, bitirildi. İşte şikayetlerde düzelme var. Tekrar bir tahlille tespit etmek gerekiyor mu hiç tamamen iyileştiğini yoksa sadece belirtilerin geçmesi yeterli mi süre?
Yani ikinci bir şey genelde yapmıyoruz rutin evet. şeydi çünkü çok uzatıyor bu iş ama bazı ciddi hastalığı olanlarda hani biraz önce bahsettiğim karaciğer sirozu, kalp yetmezliği, diyabet vesaire daha komplike olan hastalarda antibiyotik tedavi bitiminden sonra ateşsiz dönem vesaire elde ettik. 3-4 gün sonra tekrardan kültür alıp bakmakta fayda var.
Evet.
Bu organizma ortadan kaybolmuş mu, devam ediyor mu? Tabi onların da bazı süreleri var. Mesela piyelonefritte süre daha uzun. Basit sistitte daha kısa gibi. Yatan hastalarda, septik tablolarda, AIDS'li vesaire tabii, böyle immün sistemik hastalarda daha uzun süreli tedaviler yapabiliyoruz. Ve tedavimiz bittikten sonraki dönemde de kültürle tekrar bunu teyit etmekte fayda evet. var. Ama bunu rutin poliklinik kontrolünde yapmak çok şey değil.
Basit analiz yapılabilir evet. mi? Yani bitiminde. Yani
bakın, en azından tam idrar tahliline tekrar tabii, bakıp evet, orada bakıp, mesela lokositürü oluyor. O oranlarda azalma var mı yok. Evet. Bu bile çok güzel bir tam idrar tahliliyle bunu rahatlıkla görebiliriz. Zaten semptomların azalmış olması bazen enfeksiyon tam geçmemiş olabiliyor. Sonra tekrarlama riski olabilir ama bu aslında. Evet. Dediğim gibi risk gruplarında bunu özellikle göz önünde bulundurmamız tamam. lazım. Bir diğeri de şey demiştin, ağrı kesiciler. Bu noktada gerçekten müthiş önemli. Bizim yaptığımız incelemede yine gördük ki halkın %70'i bu ağrı kesicileri kullanıyor. Bir şekilde hangi ağrı kesici bunlar? Romatizma ağrı kesicileri. Yani non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz grup.
Evet. İşte evet.
Piyasa isimlerini şimdi söylemeyeyim. Çok geniş bir grup bu. Evet. Etken maddeleri çok fazla. Ve romatizması olan neredeyse bütün hastalar bir şekilde alıyor. İşte belli bir yaştan sonra bel ağrısı oluyor. İşte kemik erimesine bağlı bir takım sorunlar oluyor. Osteoartroz oluyor. İster istemez bunlar olabilir. Bel fıtıkları, lumbajiler. Çok geniş. Herkes kullanıyor maalesef. Buna. Peki böbrek yetmezliği olan hasta bunu aldı mı ne oluyor? Bir tane bile alsa bakın bu nokta çok bir tane diyalizlik olabiliyor hasta.
Evet, hangi aşamada diyaliz oluyor? Gerçi konumuz değişti ama onu soracaksın.
Mesela bu belli bir rakamsal değeri yok. Mesela biz üre kreatin değerine baktık. Şu değerin üstüne çıktı. Ama kabaca diyecek olursak glomerül filtrasyon hızı dediğimiz o değer 15 mililitre dakikanın altına düştüğünde genelde renal replasman evet. tedavisi dediğimiz böbrek nakli, periton diyalizi ve hemodiyaliz dediğimiz 3 tane seçenek var. Bunlardan herhangi birini uyguluyoruz bu hastamıza. Ama şimdi burada da bir şey söylemek istiyorum. Eğer hastaları düzgün eğitim verirsek, işte bu hani bizim yapmış olduğumuz gibi uzun yıllar boyunca evet. hepsini ama öğretiyoruz. Doktor gibi oluyor hastalar ve hasta yakınlar. Mesela bu saydığımız potasyumları, tuzumuz yanına bile yaklaş. Sigara içenin değil içmek yanına bile gitmeyin diyor. Bu kadar. Yalnız odaya sokmayın diyorsanız. Oğlum evet. işte balkonda da yasak. Hiç içilmeyecek. Bu şekilde eğitim var. Bunların mesela normalde diyelim ki GFR 15'in altına düştüğü zaman diyaliz başlayacaksa 5 mililitreye kadar bunu çektik. Ya 5 mililitre demek ölüm demek aslında. Yani neredeyse ölen bir insandan kanını alsanız o kadar. Evet. Ama hastalarımız stabil halde. Hatta birçok doktor arkadaş inanmıyor. Böyle bir şey mi? Evet. Nasıl bir kreatin değerleri dediğimiz zaman normalde kreatin 1, 1.2.
Evet.
Bizdeki hasta kreatin 10'un üstünde yaklaşık 500'e yakın hastamız var neredeyse. 500'e yakın. Ya yani bu şey inanılmaz bir değer. Yani nasıl oluyor? Hastalar ama stabil. Her hastada bu oluyor mu? Olmuyor tabii. Özellikle de bu polikistik böbrek hastalarında daha iyi oluyor. Çünkü onlar da böbrekten eritropoietin denen hormon da salgılanabiliyor. Ve kansızlık daha az görülebiliyor. Özellikle polikistikler ağırlıklı olmak üzere diyabetiklerde bile. Mesela diyabetiklerde deniyor ki GFR değeri 30'un altına düştüğünde fistül açtırın. Yani fistül demek diyalize hazırlık damar yolu. 20'nin altına düştüğünde diyalize başlar. Diyabetikler biraz daha üst sınırlarda alınabiliyor. Yani çok bekletilmiyor. Bizim bunlarda bile onun altına rahatlıkla bekleyebiliyor.
Evet.
Ama her hastada dediğim gibi olmuyor. Bilinç düzeyine, eğitimine göre bakmamız lazım. Ki işte diyelim ki GFR'si hastanın 20 veya 30. Bir tane ağrı kesici kullandı. Anında ona düş. Anında.
Evet.
Çünkü non-steroidlerin şöyle bir etkisi var. Böbreğe giden kan akımını bozuyorlar. Prostaglandin evet. sentezini inhibe ettikleri için. Bu prostaglandinler de damar genişletici. Vazodilatör. Damar genişletme özelliği bloke oldu mu ne oldu?
Doğru.
Zaten böbrekler hassas. Yani ölmek üzere gibi. GFR 20 demek son dönemden bir önceki evet. aşama. Kan akımını da bloke ettiğimiz zaman artık resmen iflas oluyor böbrekte. Bir tane hap bile bunu yapabiliyor. Bunu özellikle bütün halkın da duymasını istiyorum. Onun için peki ne verelim? Hastanın ağrısı var. Bak morfin bile zararlı değil böbrek hastası. Morfin bile verilebilir. Diyelim ki hasta ameliyat olacak. Ağrı kesici lazım. Böbreğe zararlı değil morfin. Parasetamol. Böbreğe hiçbir zarar yok.
Yok karaciğer,
onlar mesela karaciğer yetmezliği varsa parasetamol vermememiz lazım. Ama genelde karaciğer yetmezliği çok nadir görülüyor bizim hasta gruplarının. Ama varsa ona vermememiz lazım.
Parasetamol çok yaygın kullanılıyor zaten ateş düşürücü
tabii,
olarak.
Tabii onu kullanalım. Şey kadar etkili mi non-steroidler kadar? O kadar potent değil, o kadar evet, güçlü değil. Ama yine de ağrılarını kesiyor. Kas gevşeticiler pekala verebiliriz. Hiçbir zarar yok böbrek hastalığında.
Evet.
Gibi. Yani alternatifleri mutlaka var bunların. En azından nonsteroidi devre dışı bırakıp bunları verdiğimiz zaman hastanın böbrekleri de bozulmadan yaşayabilecekler. Evet, dediğim gibi her şeyin bir alternatifi. Tuzu kestik, ne verelim? Elma sirkesi, limon. Limon da aslında narenciye grubundan, hani turunçgillerden şey, potasyum yükseltip bir tane limonu 3 günde tüketebilirler. Onun çok büyük bir zararı olmaz. Gelip de her gün bir tane limon sıkmak zorunda değil.
Evet.
Portakal vesaire, limon. Elma sirkesi, limon acı. Acı da kullanabilir ama nasıl acı? Bildiğimiz sivri biber değil. Onlarda da çünkü potasyum var. İsot. Hiçbir zaman pul biber. Böbreğe zararlı değil. Avuç avuçta değil yani. Tatlandırmak amacıyla kullanabilir.
Pul biber zaten damar genişletici etkisi var. Yani.
Evet. Evet. Hatta antioksidan evet. Özellikleri var. Faydası
yani
var.
Çok yememek kaydıyla tabii. Yani.
Mesela Güneydoğu taraflarında dikkat edin. Genelde bunlar çok kullanılır ve daha incedir onlar. Mesela Urfa, Diyarbakır. Pek öyle kilolu insan yok oralarda. Diyarbakır'da da öyle. Ama Ege taraflarına geldikçe daha kilolu. Halbuki evet. Sebze tüketimi daha fazla Ege taraflarında. Ama orada da hamur işi fazla Ege evet. Bölgelerinde. İşte hamur işi de işi bozuyor. Tatlılar, hamur işi vesaire işin içine girdi mi? Ha, çok lezzetli tabii bunlar. Biz de yiyoruz ama tabii dikkatli olmamız lazım. Özellikle de böbrek yetmezliklerinde artık yani iki seçenek var. Ya diyalize girecek, ya ölüm, ya da çok sıkı bir diyetle yaşantısını uzatacak. Yani böyle. Ha şöyle, diyaliz ölüm demek değil. Bunu da belirtmemiz lazım. Hastalarımızın da bunun farkında olmaz. Her çeşit tedavi yöntemimiz, özellikle periton diyalizi.
Periton diyalizi ile hemodiyaliz arasındaki fark nedir?
Tabii şöyle ki, periton diyalizinde biz dışarıdan bir tane kateter yerleştiriyoruz hastanın karnının içerisine. Ameliyatla işte belli santimler, 57 santim, 62 santim gibi küçük bir ameliyat, 15 dakika kadar bir ameliyat. Bunu biz kendimiz yapıyoruz, cerrahlar yapabiliyor. İçine yerleştiriyoruz, kapatıyoruz. Dışarıda 10-15 santimlik bir çıkıntısı oluyor, tüpü var onun için. İçi boş bir huni gibi kıvrımlı. Batın içerisinde günde 4 veya 5 kez dışarıdan solüsyon veriyoruz bu hastalarımıza.
Evet.
Hasta kendisi bunu yapıyor ama evde. Diyelim karnına su koy, 2-2,5 litre arasında bir sıvı bu. Çeşitli konsantrasyonlarda özellikle glikoz içeren, protein içeren maddeler var. Bunlar osmotik gradient yaratıp vücutta şey yapıyor, alışveriş oluyor. Mesela vücuttaki toksik maddeyi çekiyor, vücut temizini alıyor gibi, geçiş sağlıyor. Mesela diyelim şeker oranının yüksek bir sıvı veriyoruz, kanda da şeker oranı düşük. O kandaki suyu çekiyor. Hani ultrafiltrasyon dediğimiz olayı sağlıyoruz aynı şekilde. Evet. İdrar yapamadığı için böbrek hastaları bu yöntemle biz bunu sağlıyoruz. Fakat glikoz oranını artırdıkça ama bu batın içerisinde de zarar verebiliyor. Peritonit dediğimiz periton iltihaplanmasına yol açabiliyor. En çok korktuğumuz da bu periton diyalizinde peritonit, iltihap olması. Ama tedavisi de var bunun. Genelde böyle 4 değişim. Peki karnın içerisinde aslında suyu dolduruyor. O 2 litrelik sıvıyı. Normal 6 saat boyunca gezip tozabiliyor. Hiçbir şey yok. Denize bile girebiliyor. Duş alabiliyor. Kapattıktan sonra sadece dış kısmı dışa. Onu temiz tutmak zorunda. O kadar. O da günlük işlemini hafif bir şişkinlik gibi olan 2 litre sıvı olduğu için karında. Normalde hiç kimse anlayamıyor bunu. Peki 6 saatin sonunda ne yapıyor? O birikmiş olan sıvı ozmozunu vesaire yap. Ucu açık ya bu tüp var, kapağını açıyoruz. Bir torba koyup içeride birikmiş olan o kirli olan, yani kirli dediğimiz artık o vücuttaki çeşitli toksik maddeleri kendine doğru gradyen farkıyla aldığı sıvıyı boşaltıyor hasta. Boşalıyor karnı, tekrar o yeni sıvısını karnın içerisine dolduruyor, evet. Kapatıyor. Boşaltma, yenisini koyma. Bunun adı periton diyalizi. Hemodiyalizde ise damar açıyoruz hastaya. Yani hemodiyaliz, bir damar. Hastanın kanını alıp bir makineden geçirip tekrardan hastaya geri verme işlemi. Bir diyalizör dediğimiz bir madde var. Asıl işi gören bu. Bunun içinde damar. Damar nerede var? Büyük damar lazım. Ya bu şah damar, jugüler damarlar dediğimiz buradan veya kasıkta femoral damarlar veya fistül. Kateterler geçici olarak takılıyor genelde. Sonra kalıcıya da çevrilebiliyor. Hem femoralden hem jugülerden. Subklavyen artık pek kullanılmıyor. Çünkü damar tıkanıklığı yapıyor. Uzun dönemde stenoz yaptığı için artık genelde kullanılmıyor. Damardan da arteriovenöz fistül denilen bir ameliyat yapıp damar yolu sağlıyoruz. Çünkü normalde diyaliz makinesinde böyle periferik damarlardan iğne sokarak yapıp çok 300-400 mililitre dakikalık pompayla kanı çekmesi lazım. Küçük damara iğneyi sokarak damar perfor olur. Onun için arterle veni ağızlaştırıyor bir ameliyat. Yarım saatlik bir işlem bu. O damarlar dilate oluyor, genişliyor ve hemşire almara geniş damar buluyoruz. Buradan da kanını alıyoruz 4 saat. Haftada 3 gün 4 saat genelde giriyor bu hastalarda. Evet. Gidiyorlar hastaneye, hemşire hanım geliyor. Ama tabii canı yanıyor mu? Yanıyor. O iğne sokuyor bir tane. Hem arter için bir tane de ven için. Biraz can, ama uzun dönemde artık duyarsızlaşıyor. Tabii zor bir işlem bu. Makineden gerekli şeyleri filtre oluyor ve asit baz solüsyonlarına koyup sonra tekrar hastaya geri veriyor. Bakın, bu işlemin adı da hemodiyaliz.
Böbrekler ne kadar büyük nimet. Onu gösteriyor evet. Allah. Tabii. Yani o kadar teknolojiyle işte haftada 3 gün 4'er saat aileye tabii. bağlanıyorsunuz. Gene böbreklerin yaptığını
yapamıyor. Tabii yine yapamıyor.
O küçücük et parçası evet. sabahtan yani 24 saat sürekli süzüyor. Hormon evet. kan yapımına etkili oluyor. Kan basıncının yani. Ayarlanmasına etkili oluyor. Bütün tabii. toksik maddelerin atılımı, faydalıların geri emilmesi. Evet. Allah'ın çok büyük mucizesi evet. maşallah.
Gerçekten küçücük bir organ ama neler beceriyor. Yani düşünün ya bu müthiş bir mucize. Maşallah. Ya bu evrimde olabilecek bir şey mi şimdi? Yani insan gülesi geliyor. Evet. Bilmeyen bir insan kendi kendine gelişti. Aklında yok glomerül oluştu. Yok tubulden geri. Ya bu hiç olacak bir şey mi ya? İnsan bildikçe, gördükçe gerçekten Allah'ın yüceliğini daha iyi anlayabiliyor. Evet. Maşallah, ama bazı evet. insanlar da maalesef bunları gördükçe iyice dinden çıkıyor. Ben de onu anlamıyorum artık. Herkese de nasıl olmuyor demek ki. Görüntüyle algılama arasında fark var
gittikçe
demek
ki. Gittikçe zayıflıyor artık. Evet. Darwinizmin etkisi yani, kalmıyor dünyada.
Şimdi bazen de düşün işte tabiat yapıyor kendi. Tabiat kim? Kendi kendine oluyor diyor. Tabiat her kimse. Tabiat Allah ana oluyor. Tabiat baba şey. Oluyor.
Kim? Yani, her ama şeyi yaratan işte, Allah.
Tabii. Yani bu gerçekten mükemmel bir dizayn. Yani bu kadar şey. Evet. Düşünün o tonlarca ağırlıklı o makineler, şeyler, kateterler getiriyor, alıyoruz, temiz. Yine tam böbreğin yaptığını yapamıyor. Sadece yaşamı biraz daha uzatıyoruz. Evet uzatıyoruz. Ama şey değil tabii efektif bir yaşam olmuyor bu diğer normal böbrek. Ha, böbrek nakli ne peki? Bir diğer tedavide böbrek nakli ki bu da çok önemli. Türkiye'de de büyük bir sorun. Burada da ya canlıdan veya ölmüş olan birisinden, kadavra dediğimiz insandan böbreği alınıp o hasta olan insana takılıyor.
Evet.
Bu da böbrek nakli. Tek bir böbrek ile bu işi görebiliyor. Normalde tek böbrekle yaşanır mı? Yaşanır. Ha, yaşam performansı biraz bozuluyor ama yine de işlevini görebiliyor. Evet. Onun için yedekli yaratmışlar. Evet, yani bazı organlar böyle yedekli. Gözümüz evet. gibi, böbreğimiz gibi. Mesela karaciğer tek. Ama karaciğerin de bir özelliği rejenere olabiliyor. Bu çok güzel bir özelliği.
Evet, maşallah.
%90'a kadar bile kalsa %10'luk görev bile görevini
kendisine
yapıyor.
Kendisine yeniliyor.
Ve aslında böbrekler de bakın %15. Yani bu kapaca %10'a denk geliyor. %90 bozulsa bile yine de işlevini yapabiliyor. Bakın ne kadar... Son ana kadar bile görevini bırakmıyor.
Evet.
Yani pes etmek yok. O kadar görevini en son aşamada artık tabii daha da yük artınca da biz ne yapalım peki böbreğe? Bu kadar bozuldu. Bizim amacımız da tamam madem bu kadar bozuldun sen dışarıdan işte sigara içtirmiyoruz. Sigara demek böbreğin yapısını iyice bozuyor. Tuz verdirmiyor. Tuz böbreğin yükünü iyice artırıyor. Suyu fazla içirtmiyoruz böbrek hastalarında. Ha, diyalize giren bir hasta ne kadar su içsin mesela? İdrarı hiç yok. Sıfır. Genelde bizim bak 0+500. Yani ne kadar idrar yapıyor? Pardon 0+500. Ne kadar idrar yapıyorsa 500 de ilave. 0'sa 500 yani yarım litre.
Evet.
Tabii bunun içerisinde çay, çorba vesaire hepsi dahil olmak üzere. Yarım litre. Abi zor mu? Gerçekten zor. Düşünün bir gün içerisinde yazın mesela çok terliyor. Yarım litreden hatta 750 cc'ye kadar müsaade edebiliyor. Fazla aldığı zaman ne oluyor hastalar? Volüm yüküne giriyor. Birçok hastamız maalesef öyle. Evet. Bugün de bir felekten gün çalayım diye. Mesela gitmiş eğlence içmiş vesaire bir şey. Hemen dengesi akciğer ödemiyle az kalsın. Yani ölecek halde gelebiliyor. Tabii bu da evet. sıkıntılı.
Evet süremizin
sonuna geldik.
Evet. çok güzel geçti. Aslında daha da anlatılacak evet. tabii çok
başka
şey var.
Başka program yaparız
böbreklerle
inşallah.
Böbreklerle ilgili evet. inşallah. Evet. Çok büyük çünkü bir zevkti gerçekten.
Bizim için de öyle böbrek tümörleri hakkında soracaktık ama başka programda daha soracağımız i̇nşallah, sorular evet. var. İnşallah. Tekrar konuk ederiz sizi inşallah. İnşallah.
Beni ağırladığınız i̇nşallah. İçin, buraya çağırdığınız için de çok teşekkür ederim. Büyük bir mutluluktu
biz
benim
çok
için.
Biz teşekkür ederiz. Ederiz. Evet. Evet. Hakikaten bilginiz. Kişiliğiniz, doktorluğunuz hepsi Allah razı olsun. Çok güzel program oldu.
Evet.
Bir yaşam ve sağlık programının daha sonuna geldik Pınar Hanım'la beraber sunduğumuz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz vardı. Sayın doçent doktor Ömer Toprak Beyefendi. Haftaya bir başka konukla buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz.